Bu Skype'ta mute etmenin kısa yolu var mı ya? Tuş.
Bakalım. Mac'te var galiba.
Ne Mac'teki? Art.
Ona bakıyorum abi ya.
Mac
Ha.
Bizde de var galiba.
Shift Command M.
Evet. M. Shift Command M.
Ben kendi mikrofonumu direkt klavyeden kapatsam bakayım.
O da bir çözüm.
Mac çok iyi, her şey var.
Birisi
kalınıyor.
Beyler birisi
güzel,
şey mi
mi
çalıştırıyor?
Çok hoş değil mi?
Nereden
giriş müziği mi bu?
Evet, giriş müziği.
Çocuklu Barış var bir tek.
Yalnız bu çocuklu değil, bu sanki romantik bir hediye. Müzik
yok,
kutusu.
Yok ya, yılbaşı çekilişinde alınmış bir hediye. Deniz almış.
Sanki bu
bana
müzik kutusu.
Evet, müzik kutusu. Çevirdim sizin için.
İçinden bir tane şey çıkıyor mu böyle, balerin dönüyor mu?
Yok, balerin çıkmıyor ama sevgi çıkıyor içinden.
Ne çıkıyor?
Evet. Sevgi.
Kalp mi çıkıyor abi böyle?
Önemli olan.
Sevgi karın doyurmuyor. Balerin doyurur.
Evet, sonuçta mesleği var abi.
Altın bilezik. Ay tamam ya, başlayalım artık.
Tam ne?
Meetup'tan bahsediyoruz.
Meetup'tan bahsederek açacağız değil mi?
Hadi sonra... başladı beyler kayıt. Bundan sonra ne derseniz kayıtta. Herkes
şeytan gibi.
Herkes mute'da bir yerde. O zaman Meetup.
Evet. Meetup abi. Konuşalım Meetup'ı.
Meetup'ı konuşalım. Meetup şeyde. Koz Yatağı Hilton'da 26 Ocak saat 7'de.
Fuck yeah.
Tekno Bilişim sponsorluğunda sağ olsunlar bize yer tuttular. Kendilerine buradan çok selam söylüyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Onlar olmasaydı ne yapardık bilmiyoruz.
Abi yerde yer yani hani.
Yer evet ya, bir de evet, şey de ya. Varmış. Beyler yemek içmek de varmış. Yemek içmek derken atıştırmalık tabii de yani.
Ben gelirim o zaman ya.
Ya içecek alkollü mü alkolsüz mü bilmiyorum ama içecek de var. 7'de başlıyoruz. Daha program %100 netleşmedi ama deniz.net core hakkında konuşacak Deniz İrgin. Ben de ben de Angular 2 konuşacakmışım. Öyle yazmışız dün akşamki toplantıda. Ama şey ya, bence güzel olacak. İlk defa bizi dinleyen insanlarla karşılaşacağımızı umuyoruz.
Daha önce sunum yaptınız mı ikinizden biri? Var mı tecrübeniz?
Benim ilk defa olacak. Yok. Yok yok. Var var ya, Deniz'in hatta eğitmenlik geçmişi de var Deniz'in.
Tabii. Oo abi.
Geçen vay. Lisede bile şey yaptım ama aynı şey değildi ya. Liseliler dinliyordu yani.
üniversite bitiren şeyler, yazılımcılar dinlemiyor mu?
Ne bileyim, stres oldum ya. Sonuçta liselilere yedirirsin yani.
Tam bir dakika.
Ya hayır. Yaşım bu yani. İptal oldu ya şu an.
Oğlum nasıl lan? Böyle mi bakıyoruz Deniz ya? Ne yedireceğiz?
Yok ya, şey demek istiyorum, lütfen çok şey yapmasın arkadaşlar da, heyecanlanabilirim, şey olabilir, kilitlenebilirim oradan. Şey sorular sormasınlar. Sorsunlar da.
Öyle sorular bulacağım ki sana.
Ben hazırladım bu arada Deniz'e soracağım soruları. Fırat, yarısını paylaşırız.
Olur olur abi.
Abi ben yurt dışından bağlanıp soracağım İngilizce.
Let's continue in English.
İsveççe sordurayım mı birine abi bağlanıp?
Çok müthiş olur.
Ya şaka bir yana, evet. Ya bu ilk olacak da bilmiyorum hani devamını getirebilecek miyiz bu tarz şeylerin, ama yani çok istiyoruz. Özellikle böyle bir daha uzun, daha büyük etkinlikler de yapmak çok istiyoruz. Yani işte mesela işte ben İngiltere'den takım arkadaşlarımdan birilerini getirebilirim. Ya da İngiltere'de işte bu meetuplarda tanıştığım kişilerden birilerine rica edebilirim. Onlar konuşmacı olabilir. İşte aynısı şey için, Uğur için de geçerli sanırım.
Evet evet, bizim şirketteki insanlar hatta bayağı hevesliler yani.
Yani çok böyle eğlenceli bir şey yapabiliriz. Hatta bunu üniversitelerde de yapabiliriz. Bence çok güzel olur ya. Yani böyle bir hafta mesela birkaç üniversite gezsek inanılmaz olmaz mı?
Ya hatta bunu duyan üniversite kulüpleri varsa bir şekilde bize ulaşsınlar. Planlayalım, gidelim.
Evet tabii ki, ne kadar güzel olur yani oradaki öğrenci. Ben abi üniversitedeyken böyle şeyler yapılsaydı hiç sektirmezdim şahsen yani.
Ya ben şey hatırlıyorum abi, bizim okulda Koca Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği kulübü vardı.
Hı hı.
Etkinlik yapmaya çalışıyorlardı ama kimseyi bulamıyorlardı. Yani öyle dertleri olan arkadaşlar varsa.
Ya olabilir abi, haklısın tabii. Bizim de mesela kulağımıza gelmemiş demek ki o dönemde, garip bir şekilde.
Evet.
Abi bizim okulda yapılıyordu ama adamlar işte ilk 20 dakika konuyu anlatıp daha sonra bir şeyler satmaya çalışıyordu. O yüzden güvenimi kaybetmiştim açıkçası.
Nasıl, ne satıyorlardı?
O da garip abi.
Ya işte güvenlik eğitimimiz var. Hadi buna da gelin. Devamı orada.
Antivirüs satmaya çalışıyorlarmış abi.
Kaspersky abi.
CD satıyorlarmış, CD.
CD devamı orada ne çirkin ya. Allah Allah.
Ne?
Devamı orada ne çirkin bir laf. Biz de öyle bir şey yapalım ya. Devamını istiyorsanız gite gidin falan yapacaksın.
Ya şey, Pluralsight şey yapıyormuş abi. Ben onu yeni öğrendim. Sen bireysel olarak eğitim hazırlıyormuşsun Pluralsight'a. Gönderiyor musun adamlara? Adamlar işte onu review ediyormuş. Yayınlıyorlarmış. Oradan sattıkları kadar sana para veriyorlarmış. Biliyor muydunuz?
Ben biliyorum abi. Arkadaşımın hatta bunun üzerinden yürüttüğü bir girişimi var yani.
Abi çok iyiymiş ya. Çok güzel bir şey ya. Çok yani harika bir şey. Tabii çok kaliteli içerik çıkartman lazım. Yani orada bayağı güzel eğitimler
sanırım
var.
Sanırım bayağı standartları
var. Rekabet de var ayrıca.
Ne var?
Ne var?
Bayağı bir rekabet var orada ya. Böyle vardır. Sebzeleri falan var.
Vardır abi. Yani çok çok iyi adamlar çünkü konuşuyorlar orada. Bayağı iyi yani. Güzel. Bugün ne konuşacağız?
Bugün REST konuşacağız. API konuşacağız.
O da bugün. De tabii o da var. Yani aslında iletişim yöntemleri ve işte protokolleri. Evet.
Soap'u kötüleyeceğiz abi.
Evet, soap'u kötüleyeceğiz.
Ya
ben
soap candır.
Onunla başlayalım.
Çok söylemedim.
Soap ne abi? Açılımı ne?
Dur alayım.
Google'layanlar duyuyorum ama çıtır çıtır.
Hemen mikrofonu mute edip.
Service Oriented Application mi ne?
Simple Object Access Protocol.
Nasıl sallamışım ya? Çok güzel salladım.
Bir de SOA var. SOA ne? Arasındaki fark ne? O da Service Oriented Architecture da yani hani ikisinin arasındaki fark ne? SOAP da SOA yani böyle herkesin herhalde bir dönem kafasını karıştırmıştır.
Birisi protokol, birisi yaklaşım.
Oo, mimari yaklaşım.
SOAP. Ama abi SOAP deyince o cümlenin altında böyle yılların şeyi var yani. Yıllarca bunu kullandık. Niye kötülüyoruz anlamadım ya. Hani.
Şey peki abi tamam. Şeyle başlayalım. Nesini kullandınız? Neler yaptınız mesela? Nasıl projeler yaptınız? SOAP protokolünü kullanarak.
Yani, zamanında entegrasyon gereken her yerde SOAP kullanıyorduk yani. Ve şeyleri falan güzeldi o zaman için yani. Tabii otomatik oluyor sanıyorduk ama işte VSDL generator'ları falan vardı her platformun. Sana üretiyordu proksesini, nesnelerini falan. Ondan sonra ne bileyim üzerine çıkılı hazır security'leri falan vardı.
Bazen güncellenmiyordu onlar.
Ha. Fena değildi bence. Sadece tek kötülüğü demeyeyim çok iddialı olur. Kötü yanlarından biri de XML olmasıydı bence. Ve hayvan gibi şemaların gidip gelmesi falan filan data boyutunu çok büyütüyordu yani.
Hı hı. Yani aslında daha basit bir çözüme mi gitmemiz gerekti?
Yani benim orada anlamadığım şu. Şimdi yıllarca biz bandwidth'in küçük olduğu zamanlarda böyle kocaman XML'leri gönderdik. Sonra bandwidth büyüdüğünde JSON'a geçtik. Falan. O da bana şey geliyor, ironik geliyor bir yandan.
Ama şimdi onu da küçültmeye çalışıyoruz. Bu sefer çünkü şey arttı, kullanıcı sayısı çok arttı. talep çok arttı servislere. Yani bu sefer servislerin aslında yani belki de performans tarafında en çok unutulan kısımlardan bir tanesi aslında bu serialization'ın maliyeti. Yani biz birçok yerde belki hani performansı etkilediğini düşündüğümüz noktalar hep ya veri tabanı oluyor ya şey oluyor. İşte yazdığımız kodun içerisindeki bir takım şeyler oluyor ama aslında serialization sırasında da çok fazla şey harcıyorsun. Yani computing power olsun ya da işte memory olsun çok fazla şey harcanıyor.
Abi harcıyorsun ama yani orada işte JSON serializer'dan bir şekilde işte protobuf'a geçme gibi bir eşik var galiba ama o eşik için kaç kullanıcı gerekiyor, ne kadar yük gerekiyor ben tam yakalayamıyorum ya.
Yani 1000 kullanıcı, 2000 kullanıcı gibi böyle talepler herhalde çok fazla değil ya, değil mi? Yani mesela saniyede 1000 tane kullanıcının web sitesinde gezmesi aslında gayet düşük bir şey. Yani evet, bunu abi. normal şeylerle de sağlayabiliyor olman lazım.
Ya bir akıllı uslu yapılmış bir yani mimari zaten 1000-2000 kullanıcı çok büyük bir sıkıntı olmaması gerekiyor ya eğer deli deli işler yapmıyorsan yani.
Mert bir yandan haklı sanki ya. Yani o serialization yükünü ben ilk bakışta düşünmemiştim. O aslında o kadar hakikaten datayı serialize etmek büyük bir yük.
Evet. Ya aslında yani mesela Uğur siz çok fazla şeylerle yani startuplarla falan çok fazla uğraştın herhalde sen. Hatırladığım kadarıyla değil mi? Birkaç öyle girişimin olmuştu senin. Yani mesela orada bu tasarımları yaparken mesela bir ürünü tasarlarken teknik anlamda ya yarın öbür gün bize milyonlarca kişi gelecek diye düşünüyor musun? Yoksa
düşünüyorsun şey, abi ya.
Yani onu da hesaba katıyorsun yani.
Düşündüm yani ben hep düşündüm hani kimisinde geldi kimisinde gelmedi. Ama gerçekten bir iki tanesinde mesela hani ciddi reklam bütçesi harcadığımız zamanlarda falan çok ciddi trafik alıp hiçbir sıkıntı yaşamadığımızı biliyorum mesela yani. İyi bir sunucu vardı arkasında ama Ruby on Rails'tı. Hı hı. Mesela üstünde bayağı da tartışmıştık, konuşmuştuk falan yaparken. Çok da temiz çalıştı mesela. O gününü hatırlıyorum. Hatta ben tatildeydim yani. Başına geçtim bilgisayarın falan ne olacak falan diye. Hiçbir sıkıntı yaşamadık mesela. Bu yani tüm fırsatlar zamanında işte yaptığımızda çok ciddi trafikler alıyorduk abi bu fırsat siteleri hype olduğu dönemde mesela. Orada da işte Jason'la haberleşen kısımlar vardı falan. Pek bir sıkıntı yaşamadık yani. Ama tabii nasıl diyeyim? Çok inanılmaz büyük şeyleri de hani serialize ve deserialize etmiyorsun yani bizim kullandığımız projelerde abi. Hani böyle 1 megabaytlık bir string'i veya JSON'ı işte açmaya çalıştığın zaman işler ciddileşebilir ama biz işte atıyorum 3 kilobayt 5 kilobaytlık bir JSON string'i bence hani üst üste kümüle hesapladığın zaman şey yapın kümüle hesapladığın zaman ciddi rakamlar çıkabilir ama anlık şeyde bence çok fark etmiyor yani ufak şeylerde. Artık CPU gücü çok fazla yani.
Abi peki yani projelerin çoğu aslında 1000 kullanıcıyı çok da geçmiyor. O zaman peki XML'den vazgeçmenin manası ne? Yani sonuçta ne yaparsak yapalım JSON'a da geçsem ne bileyim protobuf'ta bir şeyler de yapsam çok da bir şey değişmeyecek. Yani swap'tan neden REST'e dönüldü? Ben tam yakalayamıyorum bunu.
Abi benim yaşadığım bir tane sıkıntı vardı swap'la ilgili. Hı-hı. O da şeydi mesela bizim PHP'nin SOAP client'ı .NET'le yazılan SOAP uygulamalarını çağırmakta o kadar zorlanıyordu ki anlatamam. Yani o tipler arası geçişler, o tiplerin diller arasında birbiriyle işte uyuşmaması. Hı-hı. Efendim bir tane client'ta atıyorum case sensitiveken diğer client işte case sensitive olmadan mesela bir metodu çağırabiliyordu. Sunucu tarafında o desteklenmiyorsa mesela İşte büyük sıkıntılar çıkıyordu. Hani böyle meseleler vardı benim hatırladığım. Çok çok canımı yakan yani. Hatta bunun ismi vardı. Interoperability diyorlardı sanırım. İşte bu yani birbirleri arasındaki yani mimarilerin konuşabilmesi noktasında sıkıntılar vardı. Ve bence REST bunu aştı yani.
Galiba biraz da şeyle de alakalı ya. Mobil ile geçişin artmasıyla beraber sanki RESTful'lara böyle bir yığın oldu değil mi? RESTful'ların revaçta olduğu dönemde ikisinin dönemi aynı değil mi? En bütün kastığı yerlerde.
Evet, belki bandwidth açısından öyle olabilir. Haklısın, hiç dikkatimi çekmemişti gerçekten.
Doğru, güzel.
Ya sırf bandwidth de değil ya, bu kullandığımız yani web hani HTTP protokolü üzerine kuruldu ya, zaten hani doğal ortada bir protokol şey var, yapı var işte. Get kullanıyoruz, post kullanıyoruz, delete kullanıyoruz falan. SOAP hani bambaşka bir protokol bu aslında baktığınız zaman. Yani sanki dataya daha anlamlı bir şekilde erişiyorsun şey kullanarak, REST kullanarak. Daha standartize bir şekilde erişiyorsun. Herkes anlıyor onu. Uğur'un dediği gibi SOAP kullanırken platformlar arasında tamam tiplerde çok büyük sorunlar çıkabiliyordu yani. Bazısı anlamayabiliyordu. Çok olmadık type'lara çevirebiliyordu.
Abi o service discovery olayı yani büyük problemdi. Onu hatırlıyorum bir. Pardon, evet. Bir öldüm.
Yok. SOAP gerçekten de yani çıkış amacı aslında şey, yani farklı platformları birbiriyle konuşturmak. Ama o kadar başarısızdı ki o konuda. Yani örneğin işte biz bir projede şey yapıyorduk. SAP'nin işte servislerine bağlanacağız. Adamlar SOAP'la açıyorlar bize. Yani onlardan gelen yüklemeli işte .NET'te yorumlayabilmek için işte adamlar bu SAP tarafında bin takla atıp bize anlamlı SOAP işte yüklemeli oluşturmaya çalışıyordu falan. Yani o konuda bayağı başarısızdı sanki. Belki o yüzden biraz da bu şeylere kayıldı. İşte web API'lara falan.
Barış, oradaki adamlar da biraz kazmaydı ama bir 40 parametre alan metot falan yazıyorlardı.
O ayrı mesele de.
Ya şey ama ben mesela bunların yanı sıra Onur'un dediği gibi bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi veri boyutu çok yüksek abi. XML'in içinde çünkü namespace'ler tutuyorsun, kontraklar tutuyorsun, bir handshake'in var, karşı taraflı bir şema var, onları taşıman lazım bir şekilde. Onların o iletişimleri vesairesi gerçekten çok büyük. Artı bir de şey var bence. Mesela ilk mobil cihazlar çıktığı zaman mobil cihazların üzerinde çok fazla işlemci gücü de yoktu. Ya tabii ki vardı ama hani düşündüğün zaman çok fazla değildi. Dolayısıyla şimdi sen öyle bir XML oluşturup onu serialize edip göndermen, aldığın zaman onu deserialize edip anlamlı bir hale dönüştürmen de aslında senin uygulamanın performansını ciddi anlamda düşürüyordu. Ki şey de çok kötüydü yani internet bağlantısı da çok kötüydü. Daha yeni artık hani Türkiye'de veya işte birçok yerde hani 3G vesaire çok yaygınlaştı da hani nispeten birazcık daha hızlandı. Fakat o ilk mobil cihazların çıktığı, işte ilk mobil tarafında uygulamalar yapılmaya başlandığı zamanlar internet bağlantısı da çok kötüydü mobil cihazlarda. Dolayısıyla aslında veri boyutu çok kritikti.
Abi ben bir şey soracağım. Bu SOAP, ya JSON ne zaman çıktı? 2000'lerde mi şey yapıldı? Her zaman vardı JSON ama isimlendirmesi mi 2000'de oldu?
JSON hep vardı. 2001'di yanılmıyorsam. 2001'de çıktı.
Yani neden XML tercih etmişler bilmiyorum da ona bir şey yapamıyorum. Bir yorum getiremiyorum. Aynı şeyi JSON'da da yapabiliyorsun.
Abi XML o zaman daha bir standarttı ama ya şey olarak. Bu markup language olarak bayağı popülerdi falan. JSON evet. Bildiğim kadarıyla Douglas Crockford falan kendisi bir gün site açıyor. JSON.org diye. Ondan sonra standart oluyor.
Ya aslında standart evet. de facto bir standart oluyor. Evet evet, yani şey diyor JSON.org
diye açıyor. Yani uzun sürede fark etmiyor ama millet hani böyle bir şey olduğunu. Haklısın evet, bunda.
Doğru gerçi. XML RSS'lerde, pardon abi, RSS'lerde falan da var. Her yerde var. Hakikaten. Aynen.
Bizim okulda dersi vardı ya. XML diye.
Ama XML gerçekten çok büyük bir konu abi. Öyle demeyin. Gülüyorsunuz ama. XML gerçekten
evet, büyük bir konu. Evet
abi, büyük
diyoruz
konu.
İşte. Büyüktür. Fazla büyük.
Abi, bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak noktasına geldi sanırım artık XML ya.
Evet yani eğer çok structured bir şeyler saklamıyorsan. Ya XST var mesela. XST ile bunu valide ediyorsun. O XST'ler vesaireler bayağı şey. Hala da kullanılıyor birçok yerde.
Onu biz de kullanıyoruz ya entegrasyon var için. Türk Devleti entegrasyon için o tarz işleri sağ olsun bize sunuyor. Teşekkür ediyoruz.
Çok güzel.
Şimdi aklıma geldi de XML HTML'e benzediği için de XML tercih etmiş olabilirler.
Belki de.
Yani bence mantıklı bir sebep. Ben olsam böyle bir sebep öne sürerdim yani.
Yıllarca ondan sonra XML gönder.
Sonra millete işkence. Şey olabilir abi de. Enterprise'lar o dönemde yüksek yani hakimdiler piyasaya. Belki biraz da onun etkisi olabilir yani. Sonra daha da dinamikleşti.
Abi ama VSDR çok güzel değil miydi ya? Böyle import ediyorsun. Senin için oluşturuyor cluster'ları falan. Mükemmel değil miydi?
Değildi ya.
Of.
Bence o kısmı güzeldi ya.
Evet abi. Yandaş arıyorum şu an.
Ya bence de güzeldi şimdi. Aforos etmek istemiyorum ama sonra update diyordun. Yenisini evet çekim buluyordu.
Abi dışarıdan okuduğum bir kaynakla kendi kodunu yazmak ne kadar güvenli Allah'a sana.
Vallahi öyle ya. Çok çok iyi dedin. Yani zaten abi ya mesela .NET için konuşursak .NET'in içinde gelen tool'lar her yerine bir attribute koyuyor, bir şey koyuyor. Humor readable bir şey çıkartmıyor. Sonra onda bir sıkıntı buluyorsun. Elle düzeltiyorsun falan. Bir sürü dertliydi yani. Biz yakın zamanda okay yaşadık ama. O problemi yani hem de.
Çok haklısın ama ya konsept olarak güzel bir konsept değil evet. mi ya? Yani Swagger'dan gidip bakmaktan daha iyi bir konsept bence.
Evet. Yani evet. Haklısın o konuda.
Artık
bunu da çözüyoruz artık da oraya geliriz.
Yani RESTful'da da yapabilirsin bunu Fırat.
Swagger'la yapılmaz mı abi şu anda o tarz şeylerle?
Swagger JSON şema generate ediyor aslında. Millet oradan client generate ediyor sonra gibi bir olaylar
evet,
var.
Evet var. Postman direkt hatta o Swagger'la şey yapabiliyor.
Entegre oluyor mu?
Aha, evet.
Aa çok tatlıymış.
Adamlar o işi standartize etti de yıllar sonra ama. Ya bir de bence insanların REST'e geçmesinin sebebi bir REST hani bir swap hani bir protokol REST bir mimari ya. Hani galiba bu scalability problemleri falan dediği gibi mobil uygulamanın çıkmasıyla başladı falan. Hani stateless falan olmak o zamanlar çok önemliydi hani. Bir de HTTP üzerinden bunları yapabilmek. Biraz o yüzden galiba dünya yavaş yavaş oraya kaydı.
Peki o zaman şey ne zaman başladı beyler? Yani bu REST'e geçişler, REST artık kullanıyoruz. İşte ne gibi avant? Önce şeyden başlayalım mı? REST'i tanımlayalım mı? REST nedir?
Representational State Transfer. Transfer söyleyemedim. Bir de artist dedim.
Abi şeyi de bence anlatın ya. Türkçesinin hani tam olarak aslında neyi ifade ettiğini söylemek lazım. Yani bir durumun bir anlık aslında tanımlaması veya nasıl diyeyim? Representation. İfade de değil.
Temsili durum aktarımı.
Neyle?
Temsili durum aktarımı.
Representational temsilli. Evet temsilli temsil. Oluyor.
Evet abi aradığım kelime oydu.
Yani aslında anlık bir durumu temsil eden bir şey taşıyor senin istediğin. Evet, bir çıktı taşıyor. Yani üniversite derste gibiyim şu an.
Vallahi. Abi, ya bu şekilde söyleyince çok net akılda kalıyor. Genelde ben o yüzden mesela hep açılımlarına bakıyorum şeylerin falan, terimlerin. Sonra Türkçe çevirince daha da güzel oluyor. Deniz bir şey mi diyeceksin abi?
Ha, çok şey diyecek. Abi benim REST'le tanışmam 2011-2012 falan bu. Şey filan o zamanlar VCF hastasıydık bir ara. Microsoft VCF çıkartmıştı ya, herkes manyak gibi VCF kullanıyordu. Onlar bir ara şey yaptılar. İlk bu web API'yi çıkartmadan önce VCF web API diye ayrı bir library şeklinde çıkarttılar onu filan. Orada hani o lan ne güzelmiş filan diye orada başlamıştım ben. Siz nasıl başladınız?
İlk proje mi yani REST'te yapılmış? Herhalde şeydi Deniz Özgen'le şey yapmıştık. Bir mobil uygulama yazıyorduk.
Aa evet. Sen HTTP handler'lar falan yazmıştın.
Evet evet. Yani çünkü şey çok önemliydi. Performansı o sırada çok önemliydi. Ve ya şeydi sanırım başka bir firmanın yaptığı bir projeydi de yarım bırakıp gitmişlerdi. Onlar XML'le yazmışlardı da biz ondan sonra onu şeye çevirmiştik. REST'e çevirmiştik. Bayağı da bir şey olmuştu yani değişmişti uygulamanın performansı. Yani zaten tabii artık hani tartışmıyoruz da yani öyle bir yapılması gerekti ya da gerekmiyordu. Herhalde öyle
evet,
oldu.
O zaman önemliydi ama.
Evet o zaman önemliydi. Büyük bir şey başarmış gibi sevinmiştik.
Oğlum 22 kez falan ben şu an ezbere biliyorum onun mimarisini. Kutu kutu dizerim.
Abi ben ilk sanırım tüketici olarak başladım ya. İlk böyle tükettim yani önce bir RESTful API'yi. O şekilde ilk karşıma çıktı. Bir tane turizm servisiydi. O zaman turizm işinde çalışıyordum. Ciddi büyük bir uygulamayla işte konuşuyorduk falan. Pek çok uygulama vardı. İşte kimisi JSON'la konuşuyor, kimisi işte XML'le konuşuyor falan. Orada ilk işte hayırdır ya bu JSON neymiş, RESTful falan filan. Ona client yazarak böyle ilk görmüştüm. nasıl oluyor ki falan diye. Ondan sonra kendim yapmak da nasip oldu. 2-3 dilde. Çok eğlenceli. Yapması da çok eğlenceli bu arada. Tasarlaması da bayağı eğlenceli bana kalırsa.
Peki CrowFX'i hatırlayan var mı?
Evet, kendim doğru. CrowFX.
CrowFX vardı ya.
Ya ama çok güzeldi o zaman ya.
Çok eğlenceliyorum ya.
Ya artık onun çok bir değeri kaldı mı bilmiyorum.
Yok abi çok. Gerçi şöyle bir gelişme var. Off topic olduk da. Google 2-3 ay önce API.G'yi satın aldı. API.G diye devasa bir mobile backend as a service ürünü var.
Aha.
Google parayı aldı kendilerini. Ben böyle tam mobile backend as a service bitti falan ne alaka derken adamların... Çünkü biliyorsunuz Google'da Facebook parsı kapattı. Geçen sene olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda Google böyle bir atılım yaptı.
Ya bence zaten aslında backend as a service konsepti çok tatlı. Yani yazdığın uygulamanın aslında yani sen sadece uygulamayı yazdığın cihaza odaklanıyorsun. Backend'in üzerindeki şeyleri servis olarak alıyorsun. Bence konsept olarak çok tatlı. Ama orada şeydi CrowFX'in çıkış şeyi şuydu. Biz her yazdığımız uygulamada veri tabanını la yapılan işlemleri bir türlü şey yapıyoruz. Sürekli tekrar tekrar yazıyoruzdu. Orada onu bir işte interface'le abstract edip o işi kolaylaştırmaktı. Sonra o interface'i neden acaba şey olarak açmıyoruz? Yani bir interface tasarlasın adam. İşte get product desin, işte update product desin, product nesnesini versin, başka da hiçbir şey yapmasın. Ondan sonra onlar otomatik gerçekleşsin diye oradan çıkmıştı. Ama sonra konsept bayağı büyüdü sanırım. Siz bayağı üzerinde çalıştınız onun.
Evet. Evet, TÜBİTAK projesi adı altında şey yaptık onu. En basit. Tamamlandı o proje ama şey olmadı ya. Yani RESTful mu dersen şöyle abi benim gördüğüm iki tane problem vardı bizim bitirdiğimiz haliyle. Tabii ki TÜBİTAK hakemleri bunu göremediler. Nereden görecekler? HTTP verb'leri desteklemedik. Yani post çalışıyor. Postla alıyorsun. Kaydediyorsun. Geri datayı alabiliyorsun falan. Her şeyi postla yaptık. Tabii vakit duruyordu orada biliyorsunuz o konuları. TÜBİTAK projelerinin yoğunluğunu. İlk problemde HTTP düz kodları mantıklı bir şekilde dönmedik. Yani hani standart RESTful'da tanımlanan şeyler vardır ya, status kodlar vardır ya. Onları başarılı bir şekilde handle etmedik. Hani RESTful açısından projenin iki problemi buydu. Ama kabul gördü proje.
Peki mesela o şeylerden bahsettin ya, verb'lerden, HTTP verb'lerden. Ya onları neye göre kullanıyorsunuz? Mesela şey kavramı var. Idempotent diye bir kavram var. Yani bu hani belli standartlar tabii ki var da mesela bizde hani bizim en çok zaman harcadığımız şeylerden biri o oluyor genelde bu pre-grooming sırasında. Yani işte bir API nasıl tasarlamalıyız? Bu API hani nerede durmalı falan. Siz nelere dikkat ediyorsunuz orada? Mesela diyelim ki bir API yapacaksınız. O API'nin tasarım sırasında işte hangi verb'leri nasıl kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
Biz mi?
Genel olarak. Ha Uğur mesela.
Abi ya buradaki ürün bayağı aslında şey olmuş, olgunlaşmış bir API. O yüzden mesela çok derdimiz yok. Ama bizim en son takıldığımız konu şey, isimlendirme. Yani çok ciddi mesele. Bir kere işte tekil çoğul meselesi var zaten.
Evet ya.
Çok büyük problem. Yani kullanacağın resource işte tekil mi olacak, çoğul mu olacak? Hani... İşte meters diyeceksin. Meters mi olacak endpoint'in ismi? Yoksa meter mi olacak falan. İşte zaten o CRUD işlemleri hani standart olmak zorunda bence. Yani tek bir kaynaktan hani abstract edilirse o işin bayağı böyle %20'sini 30'unu herhalde çözer diye düşünüyorum. Onun dışında yani bu idempotency kavramıyla aslında bilmeden haşır neşirmişiz ama İşte ben dün sizle konuşurken öğrendim mesela, okudum. Yani onun üstüne böyle bu kavramı bilerek aslında hiç tartışmamıştık ama işte abi asla get yaparken hiçbir şeyi değiştirmemeliyiz noktasında mesela hepimiz hemfikirdik. Verb'ler konusunda da abi verb'lerde çok tartışılacak bir şey yok bence. Hepsi zaten kendini çok iyi açıklıyor yani abi. Delete diye verb var, sadece silme işlemi yapacaksın yani. Get de sadece data dönecek. Post'ta sen data göndereceksin. Hani put'la patch, hadi patch biraz tartışmalı, put da çok net. Put da update abi, bu kadar basit yani.
Biz update'te patch kullanıyoruz ya.
Patch'i hani çok kullanmadım. Bir iki yerde kullandım sanırım hayatım boyunca ama put'la patch'in farkı nedir diye sorayım mı o zaman?
Ben de hiç put kullanmadık da biz. Ya ben aynı çünkü.
Verebilir miyim? Dinliyorum.
Ne, bir dakika bir şey diyecek gibi unuttum. Barış sen devam et.
Evet söyle. Unuttun mu?
Hayır yani aynı resource'a hiç birden fazla böyle put isteği göndermek gibi bir şey ihtiyaç yok. Sanki orada bana patch daha mantıklı geldi hep hani. Aynı resource'a gidiyorsan onu overwrite edeceksindir. Update olacaktır o gibi. Düşündüm ben hep tabii ama ne kadar doğru bilmiyorum.
Biz kendi projem yani şu ana kadar aslında şu verb'leri Onur'un dediği gibi her şeyi post olarak kullanıyordum. Öyle şeyleri falan çok dikkat etmiyorduk da şu anda bulunduğum projede bayağı şey yapıyoruz onları işte verb'leri en azından düzgün kullanmaya çalışıyoruz. Orada put'la patch'i de şu amaçla kullanıyoruz biz bilmiyorum ne kadar doğru. İşte put'ta bir nesnenin içerisinde gönderdiğimiz yani bir JSON nesnesindeki bütün property'leri update ediyor. Ama patch'te ise hangi property'ler gönderilmişse o JSON nesnesinde sadece o property'leri update edecek diye düşünerek patch'i kullandık.
Aslında mantıklıymış.
Burada araya girebilirim. Şeyde, bu patch bildiğim kadarıyla standarta yeni girdi. Eskiden yoktu. Yani sanırım yani yeni derken 5-6 sene oldu da yani standartları yeni dahil oldu. Ana fikir şu. Patch'te bir dosyayı indiriyorsun. Dosyada değişiklik yapıyorsun. Sonra o dosyayı gönderiyorsun. Patchliyorsun aslında. Dolayısıyla o değişiklik yaptığın kısmı güncelliyorsun. Patch'in farkı o. Yani aynen Barış'ın dediği gibi yani. Barış'ın yaptığı tanımı. Hani ama bu tabii standartlar içerisinde okursanız o dokümanları dosya olarak anlatıyor hep.
Ki artık dosya yapmıyoruz peki.
Zaten HTTP'de Deniz'in yolladığı bir video vardı bir ara. İlk çıkma amacı bir dosyayı bir yerden bir yere aktarma.
Evet.
Döküman için çıkıyor ya tamamen.
Evet.
Ama döküman nedir ki? Yani aslında gönderdiğin ya, HTTP requestlerin hepsi aslında döküman. Yani patch anlamında dosya diyoruz ya. O dosya aslında senin evet, gönderdiğin doğru. HTTP requestin içerisindeki veri. Yani JSON formatında bir dosya.
Abi, bir de şey de önemli değil mi? Yani response kodları da çok önemli değil mi? Mesela biz post yaptığımızda bir şey create edildiyse HTTP created dönüyoruz. 207'de 201 dönüyoruz ve orada bu resource'dan ona ulaşabilirsin ID'sini koyup gibi şeyler yapıyoruz. Sanırım bunlar da çok önemli çünkü REST dataya birazcık da anlamlı ulaşma şeyi ya, yöntemi ya. Siz nasıl kullanıyorsunuz HTTP kodlarını? Orada bir sürü şey var aslında, seçenek var.
Abi HTTP kodlarını biz bayağı şey hani gidip kitabından okuyarak, standartlara bakarak kullanmaya çalışıyoruz. Eğer yeni bir şey ürettiysek mesela biz 201 dönüyoruz. Eğer işte bir post request'i başarıyla tamamlandıysa 200 mutlaka dönüyoruz. Veya mesela ya hepsinin gerçekten o status kodlarını hani okusun insanlar. Çünkü hepsinin birebir anlamı var. Hatta içinde bir iki tane geyik için yapılmış olanı falan da var böyle eklemişler standart. Ama mesela 400 abi bad request. Kötü request. Bu ne demek oluyor? Aslında client'a diyorsun ki sen abi yanlış bir şey yaptın ama bunu hani çözümü bende arama. Git kendine bir dön aynaya bak. Bir şey yanlış yapıyorsun. Düzelt bir daha aynı request yap. Yani aslında çok net bir mesaj veriyor karşı tarafa. Karşı tarafın işini çok kolaylaştıracak bir şey.
Abi o zaman 500'de şey mi diyor? Hata bende. Bana bak. Bana söyle.
Evet abi. Internal server. Tam olarak öyle yani. Müdür bu, buna konuş diyor.
Şey var, 418 diyorsun sen değil mi? I'm a teapot.
Kahveyle ilgili mi? Ha teapot, evet abi. Evet.
Biz bunu şeyde kullanıyoruz, bizim test framework'ü üzerinde. Yani biz şimdi normalde uygulamayı yazıyorsun ya, uygulamayı yazarken test ortamında ayağa kaldırırken tamamen mocklanmış şekilde ayağa kaldırıyoruz. Ve her request'in karşısında bir tane mock dosyası oluşturuyorsun. JSON ya da işte XML hangi protokolden çalışıyorsa. Mesela eğer o mock'u bulamazsa 418 dönüyor. I'm a teapot diyor. Hani biz orada kullanıyoruz onu.
Bence REST'teki en önemli response kodu 400 olabilir ya. Biz her türlü hiçbir yani araya bir tane validasyon katmanı koyduk API'ye gelmeden önce. Model validasyondan geçmiyorsa direkt 400 dönüyor. Neden döndüğünü de açıklıyor mesajın içerisinde. Şu property date değil işte, şunu bir düzelt bakalım öyle gel falan gibi. Ben 400'ün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok verimli kullanmak gerekiyor 400'ü.
Abi güvenlik açısından da mesela 401 ile 403 farklı şeyler yani. Öyle. Bayağı aslında hani fark ediyor. Biri işte forbidden, biri yetkisiz aslında. Yani biri izinsiz, biri yetkisiz. Hani aslında şey, yani karşı taraftaki o servisi tüketen client'a çok net bilgi veriyor. Ve aslında öbür taraftaki yazılımcının işini çok kolaylaştırmak için çok ciddi böyle mesajlar veren kodlarımız kendileri.
Yani aslında bayağı detaylı bir konu ve son zamanlarda böyle şeyleri yani bilmiyorum takip ediyor musunuz ama böyle web sitelerini vesaire. Şu anda en revaçta yani Avrupa'da özellikle en revaçtaki şey soruları bunlar. Birkaç tane mülakat sorusu. Yani bir kere bu şeyler çok önemli. HTTP status kodlar. İkincisi de şeyler. HTTP request'lerini gönderirken verb'ler. İşte bu idempotent kavramı falan, bunlar çok önemli. Bunları duyduğu zaman zaten karşı taraf hemen diyor tamam, bu adam konuyu şey anlamış, HTTP anlamış diyor.
Bir de yani header meselesi var, güvenlik meselesi var. Aslında REST olayı ciddi geniş bir konu. Yani işte OAuth2 var, token'lar var, jeton'lar var.
Jeton'lar.
Evet, jeton. Ama yani zaten abi şey değil yani.
XSS var.
Şey gibi anlaşılıyor ama hani ben REST servisi yaptım diyor adam, her şeyi post olarak açmış, işte bir tane web API uygulaması açıyor mesela, eğer .NET diye yazıyorsa yazıyor, dolduruyor, tamam diyor ben REST API'mi açtım diyor, ama işte aslında öyle değil yani. REST API olması için bir şeyin belli şartları sağlaması lazım, en önemlisi stateless olması lazım.
Kesinlikle abi, stateless evet, değilse abi. REST değil ya, bu kadar ben öyle düşünüyorum.
Ne demek abi stateless olması?
Abi benim açımdan şu: client server'a ihtiyacı olan her datayı kendisi gönderir. Server, client ile ilgili hiçbir state tutmamalı. Yani client her seferinde neye ihtiyacı varsa kendinin ne olduğunu tanıtmasını bütün bir request içerisine göndermeli. Server de ona göre muamele yapmalı. Bu şekilde olunca çok kolay scale ediyorsun. Ama dezavantajları da var tabii stateless olmanın bence. Oralar tartışılır.
Tartışalım. Mesela ne var
nedir
sence?
Nedir abi
aynen.
Ya şimdi state hayatın gerçeği arkadaşlar, şimdi ne var?
O adam sayede demiyordum.
Yani bir tamam scale ediliyor falan ama şimdi yani state network trafiğini arttırıyorsun. Bir sürü state'i sen yolluyorsun sürekli her client'te. Ondan sonra mesela atıyorum user'ı falan, ya yani bir sürü cache mesh koyman gerekiyor arka tarafta. Mesela her seferinde gidiyorsun user'la ilgili bir data varsa çekmen gerekiyor. Veya atıyorum onunla ilgili datayı tekrar database'den çekmen gerekiyor. Arkasını iyi tasarlaman gerekiyor performans gerektiren yerlerde.
Ya da JOT var.
JOT. Nedir?
JavaScript Web Token hikayesi.
Ya onu ben mesela kullandım bir iki kere. Gayet de bilmeden kullandım yani. Hiçbir fikrim yok mesela doğru düzgün. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor abi.
JWT yani. Değil mi o ya? JOT diye mi okunuyor? Nedir?
Sanırım JOT diye okunuyor.
Ben JWT diyordum.
JSON, yani. JSON Web Token.
Biz de JWT diye biliyorduk ama. Biz onu kullanıyoruz bu arada şu anda. Yani bayağı bir konuda işimizi görüyor. Ama işimizi görmediği bir kısım da var. Token invalidation. Yani bir şekilde invalide edilmiş tokenları tutup her request'e yine oraya vurman gerekiyor sanırım.
Onu ne sağlıyorsunuz? Hakikaten bence bu önemli bir konu. Biz de o konuyu düşünüyoruz yani.
Sorun token'da ne? Anlamadım ben tam sorunu.
Fırat'cığım.
Ya sorun şu aslında. Şimdi biz token'ı üretiyoruz. Bu token'a belli bir kullanma süresi veriyoruz. Diyelim bir ay. Ama bir noktada da kullanıcıyı banlamaya karar verdin. Bu token'ı geçersiz kılmak zorundasın artık. Şimdi de geçersiz kılabilmen için token'ı bir database'e atman lazım ki elinde dursun.
Tamam.
Şimdi ilk başta bir database oluşturdun. Yani her request'te bir şekilde database'e gider hale geldin. Yani aslında stateless'tan biraz uzaklaşmaya başladın. Sonra o token'ı alacaksın, gideceksin başka bir database'e koyacaksın. Bu database'de işte şey diyecek. Bu token'lar geçersizdir artık diyecek. Yani state'ten tam da uzaklaşamıyorsun sanki JWT ile.
Ya abi ama bu çok özür dilerim böldüm galiba ama çok state'i etkileyen bir durum değil ya. Bu sadece database read-write'ını etkiliyor.
Aynen.
Yani.
Ben de onu diyecektim.
Ya state açısından değil de database read-write'ını etkilemesi de bir şey aslında yani. Bu ya bunu şimdi bunu cache'lersen anında mesela şey yapama, invalidate edememe, yani ne kadar önemli gerçi anında bir şeyleri invalidate etmek, orası tartışılır da.
Bankaysan önemli abi mesela.
Ha. Bir şeyleri değişiyorsun yani, bir trade-off'u var. Yani gönderilen token'a güveneceksen, hani database'de tutmayacaksan farklı problemlerin çıkıyor. Database'de tutacaksan daha farklı problemlerin çıkıyor.
Yani aslında işte burada 3 yöntem var abi. Eğer şimdi client senin elindeyse, client'i yönetebiliyorsan, client'ın bir sonraki talebinde şey bilgisini döndürmen lazım. Artık token'ın invalidate oldu. Hı-hı. Sen logout ol. Token'ı temizle diyebilirsin. Yani birinci yöntem bu. Ya da evet, ya da fresh token al diyebilirsin. İkinci, senin az önce söylediğin yöntem. Yani böyle bir şey oluşturup, liste oluşturup o listede var mı yok mu diye kontrol edebilirsin. Eğer orada hızlı bir böyle Redis gibi bir şey kullanıyorsan bence hiçbir performans açısından hiçbir problemin olmaz. Üçüncüsü de, ya da bu şeylerini öyle 3 ay falan değil de 1 gün vereceksin.
Ya 1 günde ama business olarak tercih edilmeyebilir bir durum aslında. Yani çünkü kullanıcı bir gün sonra tekrar giriş yaptı, bir şekilde tekrar şifre isteyeceksin.
Abi o yüzden insanlar şeye doğru gidiyorlar. Tamam, bir API'm var, o stateless kalsın ön yüzde, ama o arka tarafta bir sürü servis, mikroservis kullansın. Onlar stateful olsun. Onlar state'leri tutsun. Bu işlerle ilgilensin gibi.
Abi bu durumda gidiyorsan. Ama refresh token çok güzel iş görebilir abi. Refresh token'ı verdiğin zaman adama.
Yani.
Adam yeni token üretsin refresh token'ıyla zaten. Ya all out için geçerli bu mesela tabii de.
Onun bir güvenlik açığı olur mu diye düşünüyorum. Çünkü şimdi senin gönderdiğin response'u birisi araya man in the middle proxy ile girip her seferinde refresh token döndürse kendi application, yani sen kendine zarar, ama ya bilmiyorum, bir side effect olur mu diye düşündüm de olmaz herhalde.
Yok gibi. Zaten state tuttuğun durumda da hani ilginlerin case'i için her database'e gideceksin, bakacaksın. O da artık stateless'tan uzaklaşmak değil diye düşünüyorum ben. Stateless'ı sadece şöyle tanımlamak gerekmiyor mu? Client hakkında hiçbir şey server bilmez. Her request'te client bunları da gönderir server'a.
Evet.
Benim görüşüm de böyle.
Ama yani Fırat herhalde şunu demek istedi. Yani bir şekilde mesela server tarafında bir cache'te tutmak bunları, bir şekilde state tutmak oluyor mu sizce? Yani bozuyor mu olayları?
Abi database'e gidiyorsam yok. Sanki yine performanstan bir şeyler kaybediyorum. Yani state tutmaktan da çok bir fark yoktur gibi algılıyorum ben o durumu.
Yani database'e gidiliyorsa
tamam, gidiliyorsa stateless'ı da
kestim. Stateless kalabiliyorsun hala. Yani performanstan kaybın oluyor dediğin gibi de.
Abi olmuyor. Ne kaybın oluyor? Yani ona özel de veri tabanı kullanman lazım.
Evet, yani performanstan her türlü kaybın olacak işte bir işlem yapmak için. O da arkada kullandığı teknolojiyle alakalı sanki.
Evet. Biraz. Katılıyorum.
Abi, ona kayıp dememek lazım ya. O bence bir bedel yani.
Evet.
Bence de.
Bedel.
Abi cost diyecektim, demeyeyim bedel diyeyim dedim yani.
Ağır oldu ama güzel oldu.
Ya çünkü abi stateless, yani benim anladığım manada stateless abi. Ya açın mesela Google'dan da şey, Chrome'dan işte Web Developer Tool'u açıp abi bir tane request'in üstüne o network tabında sağ tıkladığınız zaman şey yapabiliyorsun abi. Bu request'i curl olarak kopyala diyebiliyorsun mesela. Hı hı. Çok çok süper bir özellik. Hı hı. HTTP request'lerini debug etmek için çok tatlı. Alın abi o request'i, kopyalayın. Sonra gidin bir tane terminale yapıştırın. O terminale yapıştırdığınızda o sunucu size aynı cevabı vermek zorunda. Yani tamamen tarayıcıdan, işte oyundan buyundan bağımsız olarak aynı cevabı vermek zorunda. Ama eğer senin state'ini biliyorsa, işte senin gönderdiğin cookie'ye göre veya işte gittiğin tarayıcının user agent'ına, oyuna buyuna, işte veya senin yaptığın bir önceki request'e göre sana cevap veriyorsa, o zaman hani biraz iş stateful olmaya gidiyor.
Abi şöyle diyebilir miyiz aslında? Mesela browser'ı açtın, google.com dedin ya da mesela facebook.com dedin aslında. Enter'a bastığın zaman aslında o bir REST servis gibi davranıp sana bir content gönderiyor. Ve bu seninle ilgili bazı, mesela login olduysan vesaire yaptıysan, bunları cookie de saklıyor browser. Ve her request'inde cookie içerisindeki datayı da bir şekilde gönderiyor. Aslında tam anlamıyla bu. Çünkü web aslında REST olarak tasarlanmış bir mimaride düşündüğünde. Stateless aslında ya, tam anlamıyla bu.
HTTP'nin kendisi stateless.
Evet, yani HTTP kavramı yani. Stateless, evet.
Evet.
Zaten bu overhead meselesi buradan çıkıyor. Yani her request'e header gönderme zorunluluğu. ve header alma zorunluluğu buradan çıkıyor yani.
Evet.
Peki bir iki tane soruyla girmek istiyorum konuya. Bir, API versiyonlarken, REST API versiyonlarken benim gözüme çarpan iki yöntem var. Biri URI üzerinden versiyonlamak, diğeri header üzerinden versiyonlamak. Biz URI üzerinden versiyonlamayı kullanıyoruz. Orada farklı bir mekanizma kullanıyoruz. Oraya detayına girmeyeceğim de header üzerinden, yani neredeyse %50'ye %50 header üzerinden versiyonlayanlar da var ve bunun doğru olduğunu savunuyorlar. Sizce nasıl olmalı? Birinci sorun bu, ikinciyi sonra soracağım.
Ben ikisini de yaptım abi, cevaplayayım mı?
Cevapla abi.
Abi şu anda URI üzerinden versiyonluyoruz. Eskiden API ile header ile versiyonladık. İkisinde de clientler elimizdeydi. Öyle bir şansımız vardı iki durumda da. Ama bence URI daha basit abi. URI ile yapmak. Yani hem daha okunur, daha kolay okunur. Ve dokümante etmesi de daha kolay bana kalırsa. Ama header'ın da yani artık oturttuktan sonra sistemini bir sıkıntısı yok. Ama arada çok teknik bir fark var mı bilmiyorum açıkçası. Belki şöyle bir şey olabilir. Yani kendi arka taraftaki uygulamanın mimarisi veya framework'ü birinden birini destekliyordur. O zaman belki onu tercih edebilirsin. İşte klasörlerini ayırıyorsundur mesela controller'larını falan. Belki o ona göre class loading'i falan root edip ona göre yüklüyorsa uygulamam bilmiyorum ama ben ikisinde de çok fazla zorlanmamıştım mesela. İkisinin de client'ini de yazdım. Çok fazla zorlanmadım açıkçası. Bir fark da göremedim.
Abi yani mesela kavram olarak baktığın zaman şimdi REST API tasarlarken şimdi REST API'nin URL'i aslında erişmek istediğin resource'u tanımlıyor. Mesela diyelim ki sen product talep edeceksin ya da user, yani kullanıcı talep edeceksin. Bu URL'inin senin o kullanıcıya ulaşabilecek bir şeyi ifade etmesi lazım. Eğer URL'i değiştirirsen, bence biraz böyle felsefi olaya bakmaya çalışıyorum. Biraz çok çok kavramsal bir şeyden bahsediyorum. İdealde o URL'in bence değişmemesi lazım. Çünkü URL, yani eğer o kullanıcı datasının şeyi değişecekse, mesela modeli değişecekse tamam değişsin. Bana V2 kullanıcısı ver diyorsan ya da bana özel bir kullanıcı ver diyorsan tabii ki o değişir ama aynı kullanıcıyı talep etmek için başka bir şey değiştiği zaman da yani onun arkasındaki o business değiştiği zaman bana kalırsa URL'in değişmemesi lazım. Kolaylığına katılıyorum ama diğer taraftan mesela header'lar aslında değil mi? Senin talep ettiğin verinin ne şekilde olduğunu biçimlendirmiyor. Mesela şeyler vardı HTTP header'lar içinde.
JSON falan.
Evet yani talep ettiğin datanın formatını veriyorsun aslında. Ya bence bu anlamdan bu pencereden bakınca bana sanki header biraz daha makul geliyor kavramsal olarak. Ama implementasyonunu sorarsan implementasyon olarak bence en kolayı Uğur'un dediği gibi URL. Ama kavramsal olarak bence biraz çelişiyor. URL'i değiştirmek.
Abi ben hala ondan emin değilim. Yani ikisi arasında gidip geliyorum. Senin dediklerin de doğru geliyor ama bir yandan da URL'i değiştiğin zaman sanki visibility'yi de arttırıyorsun gibi. Adam nereye gittiğini biliyor gibi hissediyorum. Ama yani şimdi REST kavramsal olarak baktığın zaman da Mert'in dediği gibi product'sa product slash atıyorum. ID'sini verdiği zaman product gelmeli gibi de ama insan header value'su olduğunu bilmeyebilir öyle bir durumda falan.
Ama onu zaten dokümantasyonda okuması lazım değil mi abi onu?
Evet.
Yani sen o dokümantasyonda bunu talep ederken bu header'la geleceksin demişsin zaten. Eski mesela şöyle düşün. Birinci versiyonunu çıkarttığın zaman header'da dedin ki sen accept version diye bir header uydurdun. V1 dedin. Mesela accept version V1 ise eğer V1 versiyonunda çalışırsın. Yeni bir versiyon çıktığı zaman eğer sen zaten yeni versiyon çıktığından haberin yoksa muhtemelen zaten seni etkilemiyordur o. Dolayısıyla hayatında hiçbir şey değişmeyecek.
Abi ben bizim versiyonlama konusunu nasıl çözdüğümüzü anlatayım mı size?
Tabii.
Varsa şeyimiz. Belki de en ideal yöntem değildi ama şöyle bir şey yaptık. Biz mesela bir V1.0 çıktı. Sonra V1.1'i çıkma ihtiyacımız oldu. O zamana kadar versiyonlama gibi bir sorunumuz olacağını hiç düşünmemiştik API tasarlarken. İşte şemalar değişti. Dataya ulaşma yöntemleri falan değişti. Şöyle bir şey yaptık. Database'e bir tane lookup tablosu koyduk. IIS'te de eski versiyonu başka bir uygulamaya taşıdık. Tabloda da onun adresini verdik. Ondan sonra en güncel API gidiyor o tablodan okuyor. Kendisi bir tane handler koyuyor o root için. İşte atıyorum V11 geldiği zaman kendisi karşılıyor. V10 geldiği zaman dispatch ediyor diğer uygulamaya. Alıyor cevabı, dönüyor gibi yaptık. Şu ana kadar da bir sorunla karşılaşmadık.
Biz de en başta öyle yaptık.
Ama şey değil mi abi, sizin aslında tasarımı, yani siz kendi uygulamanız konsüm ediyor bunu değil mi?
Yani mobil uygulamalar konsüm ediyor.
Ama sizin ekip
yazıyor. Ama şöyle yani, bir şey var. Aynı anda. Aynen. Aynen.
Abi peki bir şey sorabilir miyim? Bölmediysem.
Sor abi.
Sor abi.
Ya şeylerinizi takip ediyor musunuz? Mesela ortalama cevap sürelerinizi takip ediyor musunuz? Kaç milisaniye mesela API'larınızdan dolan?
Kesinlikle abi.
Ama yani sizin çıkar falan korkuyoruz.
O yüzden bakmıyoruz. Kaydediyoruz ama.
Bir dakika, ama hakikaten ortalamayı merak ettim. Bizim mesela
o yüzden
ortalama,
bizimki daha büyük falan girmeyelim yani.
100 milisaniye bazen çok yoğunken en fazla 120-130'u gördüm ben.
Bence fair enough yani, bayağı iyiymiş.
Bakıyorum ben de şimdi paralelde. Login olacağım.
Bizim sanırım 100-130'larda falan. Ben de bakacağım şimdi. Barış, sizde var mı abi API? Vardır.
API var ama elin monitoring kısmı yok.
Hmm.
Abi giriyorum ben şimdi.
Abi evet, o sırada ben de
daha gerçi bizim şey yok ya. Canlı da bir uygulamamız yok. Canlı testte de yok.
Oğlum ne yapıyordunuz siz oraya? Her gün işe gidiyorsunuz.
Aslında yok.
Deniz, bizim şu an 56 milisaniye ya. Yani şimdi dikkatini söyledin ama.
Os filan.
Os. İngiltere saati.
Abi çok başarılıymışsınız. Bizim sanırım şöyle bir baktığım zaman, evet sanırım 100 milisaniyelerde falan ortalama. Yani ama
şu datayı da vermek istiyorum. Bizim yani ortalama request per minute'imiz 100 filan. 100 en yoğun zamanda 250-300'ü görüyor.
Oo.
Abi bizim en büyük sayfamız kullanıcı login olduktan sonra işte bütün adamın bugüne kadar çektiği kredileri gösteren, kredi skorunu gösteren falan bir sayfa var. Ve işte adama offer verecekse offerları falan yüklüyor, böyle decision falan gibi böyle servislere çalışıyor. O şu anda 595 milisaniyede yükleniyormuş o sayfa.
Yani herhalde bütün database'i alıyor geliyor.
Yani aşağı her bütün database'i geziyor tabii aşağı yukarı.
Bayağı iyi ya.
Evet evet.
Yarım saniye de bence kötü bir değer değil bu arada abi. Yarım saniye kim beklemiyor ya?
Bu sayfanın ama şey browser'a ulaşıp yüklenmeye başlaması. Yani arkadaki servisler ayrıca gidiyor. Onlara şimdi çok detaylı bayağı da kayboldum içinde.
Abi security'ye geçmeden önce çok kısa bir soru sorayım. REST'te şöyle yapan insanlar da var. Bu şeylerin, REST'in özelliklerinden biri, hani gidiyorsun bir tane executable script gönderiyorsun server side'a belli behavior'larla oynamak için, hani kısıtlı bir şey. Hiç bunu yaptınız mı? Yapanlar varmış. Sizce caiz mi?
Ben ilk kez duydum.
Ben de evet yani, tam anlamadım.
Abi code on demand diye bir tane REST'in özelliği var. Bu çok kullanılmıyor. Ama belli durumlarda işte server side'deki fonksiyoniteyi arttırmak için millet executable script'ler gönderiyor şeye.
Ha, anladım.
RESTful API'lerine.
Ha, sonra da RESTful API'yi alıp onu çalıştırıyor mu?
Çalıştırıyor evet, ona göre bir cevap dönüyor.
Çok korkunçmuş.
Evet.
Abi biraz tehlikeli değil mi o?
Ama literatüre girmiş yani code on demand diye.
Abi onu babama açtım API'ye onu vermem. O neymiş abi öyle? Çok tehlikeli. Katil eder adamı. Herhalde bir konsepttir yani. Ben ilk defa duydum. Ama tabii yapısı gereği aslında bunu yapabilirsin. Sonuçta gönderdiğin şey JSON. JSON'un içerisine function koyarsın.
Aynen. Interpret edersin onu. Bir şeyler olur.
Sonra HTTP request ile database'ini drop ederler.
Aynen aynen. SQL injection'dan nerelere?
Abi çok... Ama idam potent olur yani.
Peki mesela şeyleri kullanıyor musunuz? Yani şimdi bu security ile ilgili tamam, hani mesela en basit şey olayı authentication authorization hikayesi, token'ı header'a koymak falan filan. Ve böyle çok daha karmaşık şeyler var. Mesela şeydeki WhatsApp'ın authentication'ı bence çok tatlı. Bu web şeyini açıyorsun ya, QR kodu okutuyorsun. Mesela onlar bir şekilde, bir adam nasıl yapıyorsa muhtemelen yine token'larla haberleşiyordur ama diye tahmin ediyorum. Çok da düşünmedim üzerine ama ya o mesela çok güzel bir yöntem. Ya da bazı standartlar var, OAuth gibi. Onları kullandınız mı?
Bilen biri anlatsın, OAuth'la OAuth 2 arasındaki şey galiba bambaşka.
Abi ben anlatayım mı?
Buyur kardeşim.
Büyük hizmet ya.
Evet, bir dakika dur, bunu hype'ını yapalım. Hype'ını birazdan. Onur Aykaç.
Arkadaşlar devam demek istiyorsanız bundan sonrası.
Şimdi reklamlar. Buyur abi.
Şimdi OAuth 2.0'ın ilk versiyonu. Geçen seneye kadar Twitter destekliyordu ama büyük bir oranda herkes OAuth 2.0'ı kullanıyor. Bu bir güvenlik protokolü, güvenlik şey standardı aslına bakarsanız. RESTful gibi bir standart. Bunun gibi farklı standartlar da var bu arada. Hani sadece webde token based bir authentication yapmak istediğiniz zaman OAuth 2.0'ı kullanman gerekiyor değil. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Open Authentication'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Öyle bir şey var. Öyle bir standart da var bunun. Olay şu, sen kendi bir sistemin var, bir application'ın var, user'ların var. Bu user'ları açmak istiyorsun. Başka third party application'lar senin user'larınla login olabilsin istiyorsun. Bu da nedir? İşte login with Facebook, login with Twitter olayı. Burada iş şöyle dönüyor. Sen login with Facebook dediğin zaman önce Facebook'a işte Facebook üzerinden login oluyorsun. Facebook senin application'la, tabii ki third party application'ı Facebook'un içinde tanımlaman gerekiyor. Şu hatırlarsanız application'lar create ediyoruz Facebook'ta, Twitter'da falan. Bu da aynı o şekilde tanımladığın application'ın callback'ini veriyorsun. Facebook'ta login with Facebook'tan sonra dedikten sonra, butona tıkladıktan sonra adam kullanıcı şifresini girdiğinde senin callback'ine authentication şey geliyor, token geliyor. Bu authentication token'ın gelmesinden sonrası direkt artık senin kendi application'da olan biten iş. Ondan sonra zaten bu OAuth 1.0 oluyor. Daha sonra OAuth 2.0'da şunu getirdiler. Sen o token'ı aldıktan sonra hangi yetkileri istediğini de, ya da yanlış hatırlamıyorsam ilk versiyon şeyde ilk istekte bulunduğunda ofisine bunu yapıyordun. İşte grant gibi muhabbetler var. Nelerine third party uygulama Facebook'ta hangi bilgilerine ulaşacak user'ın gibi bazı şeyleri istiyorsun. Permission set istiyorsun. Facebook'ta işte sana onu gösteriyor. Sen onu kabul edip kullanıcı adı şifreni girip login der. Set third party uygulama Facebook'tan bu dataları alabilmiş oluyor. Gibi bir şey OAuth 2.0.
Vallahi aydınlandım.
Teşekkür ederiz.
Rica ederim. Abi
yani... şey gibi oldu Onur. Hani sanki birisinin sana bu soruyu sormasını bekliyormuşsun gibi.
Evet. Oğlum sessizlik oldu. Hakikaten dedim koptum mu tek başıma mı anladım?
Yani yıllardır bu anı bekliyormuş da kimse söz vermemiş. Hep bunu anlatırken araya başka bir şey girmiş.
Çok uzun. Onurlu Özgen bir ara zaten sürekli tahtaya böyle şey, OAuth'taki şeylerini çizip duruyorlardı.
Ama abi öyle olmuyor mu? Mesela bir konsepti anlamıyorsun. Ondan sonra böyle onu haftalarca uğraşıyorsun böyle. Anlamak için. Anlıyorsun ondan sonra. Herkese anlatasın geliyor. Sürekli onu tartışmaya istiyorsun. Benim çok oluyor yani. Benim çok başıma geliyor.
OAuth'u implemente ettik bu TÜBİTAK projesinde. Yani login with Facebook yapabildiğin gibi Facebook OAuth implement ediyor ya. Biz de login with Embass yapılabilir. Embass bu arada. OAuth 2.0 işte şeyine spesifikasyonunu birazcık okuyup tabii hepsini değil. Böyle bir implementasyonda bulmuştuk. O dönem kafayı kırmıştık ama şu an üzerinden uzun zaman geçtiği için hatırlayamadım. Bazı noktaları atlamış olabilirim.
Kendiniz implement ettiniz yani protokol okuyup.
Aynen. Bu işlere girmek zorunda.
Eğlenceliymiş.
Saygı duyuyorum.
Çılgınlıkmış. Evet, saçma herkesin yorumu farklı oldu.
Saçma sapan.
Ben dedim. Bu
ne? Özgünlüğünü kaybettin. Peki şey yapalım beyler. Mesela şeyi tartışalım mı? Bir uygulamayı mesela şu anda böyle nasıl bir API yapardık? Onu konuşalım mı?
Abi ama zaman belirleyelim. Yoksa kopar gideriz.
Tamam. Şu anda herhalde bir aşağı yukarı 50 dakika oldu. 10 dakikamız var.
10 dakika. WhatsApp'ı mı tasarlayalım?
WhatsApp'ı tasarlayalım mesela.
Okey abi.
Nereden yani, başlayalım? Evet. Ne gibi resource'larımız var abi WhatsApp'ta?
Resource'ları listeleyeceğiz abi önce.
Tamam.
Ne yapıyorsun WhatsApp, onu konuşalım önce.
Abi kullanıcım var bir kere.
Evet.
Bir sürü kullanıcı var. Mesaj entity'si var. Chat var. Grup var. Multimedya var.
Gruba hiç girmeyebilirim mesela şu anda.
Tamam. Yani grupta chat aslında. Chat'in büyümüş hali.
Ama WhatsApp ilginç bir security kullanıyor burada. Kullanıcı adı şifre diye bir şey yok. Aslında telefon numarası var.
SMS ile verify ediyor abi.
Evet, bir kere verify oluyorsun.
Bu arada eskiden çok telefonla kullanabiliyordun. Şu anda değiştirdiler. Evet. İki telefona WhatsApp kurduğunda diğerinden drop oluyorsun.
Hatta millet kız arkadaşının telefonuna kuruyordu be.
Aa.
Hadi ya.
Ya.
Abi bayağı bence iyi yapmışlar o zaman. Ne öyle manyak.
Evet abi. Büyük güvenlik açığı yani.
Nasıl kuruyorsun ki, ben anlamadım. Zaten telefon numarası, sim karta bak, şey yapmıyor mu? Zaten bir tane telefon.
Sim kart çıkarıyorsun, kendi telefona takıyorsun. Ondan sonra.
Anladım.
Bir de kırabiliyordun WhatsApp'ı. O güvenliği işte bir kere yaptıktan sonra tekrar sorgulamasını engelliyordum falan.
Arkadaş bir arada web API'yi açıktı mesela. Yani bir eleman böyle korsan bir uygulama yazıp GitHub'a koymuştu consumer. Consumer edebiliyordun token'ını falan verdiğin zaman. Sonra kendileri web uygulaması yaptılar zaten.
Peki o zaman resource'ları konuştuk. Nasıl bir API'ye ihtiyacımız var? Mesela ilk aklıma gelen benim kendi rehberimden birisini seçip, yani senaryo mu? Birisini seçip ona merhaba diye mesaj atacağım.
Evet abi. Önce WhatsApp'ı var mı bu adamın? İlk problem.
Evet.
Tamam. Yoksa case'inden gidelim.
Yoksa hiç listelenmiyor.
Listelenmemesi lazım değil mi?
Evet. Dolayısıyla senin yani rehberindekilerle karşı taraftaki, yani senin rehberindeki herkesin WhatsApp var mı yok mu diye bir yerde kontrol ediyor bu adam.
Evet. Demek ki bütün rehberini alıyor yani.
Allahsızlar.
Hoşunuza gitti mi?
Vay be. Hemen siliyorum.
Peki bunu saklıyor mu acaba? Bir kerelik alıp kontrol edip sonra belli aralıklarla gelen var mı giden var mı diye kontrol mü ediyor yani?
Onu Allah bilir.
Ben yapıyorum. Biz yapıyoruz şu anda. Saklıyor mu?
Belki biz trigger ediyoruz abi. Her uygulamayı açtığımızda belki.
Olabilir. Çünkü mesela eskiden WhatsApp olmayan birisi, ya da mesela rehberi yeni eklediğin birisi varsa onun da WhatsApp'ı var mı yok mu diye söylüyor sonuçta.
Evet.
Dolayısıyla her açtığında uygulamayı aslında bir şekilde oradan bir validasyon yapıyor. Ya da belki de bizim bilmediğimiz cihazların üzerindeki bir hook vardır, ona attach oluyor.
Olabilir. O da olabilir.
Tabii. Ondan bağımsız düşünelim biz. Yani bir şey de yazıyoruz biz. Windows uygulaması olarak yazıyoruz ya da Mac abi, uygulaması olarak yazıyoruz.
Ne yapıyorsun o zaman? Bütün telefon numaralarını alıp postluyorsun değil mi server'a?
Mesela evet. Öyle diyelim, öyle kabul edelim. Kolay olsun.
Tamam abi, ben buna çok benzer bir şey yaptım. Tam olarak bu işi yapan. Çünkü mobil uygulamayla login olunan bir cep telefonuyla login oluyordun. Ve sonra karşı taraftaki arkadaşını davet mi edeceksin, yoksa o arkadaşınla uygulama içindeki bir aksiyonu mu alacaksın kararı vermek için tam olarak bunu yapıyordum ben mesela. Hı-hı. Yaptığım şey şuydu. Postla bütün telefon numaralarını alıyordum. Sonra veri tabanından karşılaştırıyordum. Yakalayamadıklarımı aynı response'dan gelen request'ten çıkartıyordum. Sonra gerisin geri yolluyordum mesela olanları. Gene bir liste alıyorsun. Ondan sonra olmayanları muhtemelen abi o liste var ya iPhone'daki senin rehberinden abi. O yani rehber diye gösterdiği listeden çıkartıyor abi uygulamadan. Bir de telefon numarası validasyonu var abi. Yani telefon rehberine 100.000 şekilde kaydedebilirsin telefon numarasını.
Evet.
Fark ettiyseniz. Artıyla başlasa da buluyor. 90'la başlasa da buluyor. Hepsini buluyor. Mesela orada bir standart...
O zaman lokasyonumu da alıyor bir şekilde.
Artı 90 olduğunu biliyorsa Türkiye'de olduğunu biliyor tabii.
Hı hı.
IP'ni de biliyor abi. Her şeyini biliyor.
Evet.
Şey ama benim rehbere kaydettiğim telefonu da sağlıyor peki abi. 0537 bilmem kaç bilmem kaç. Yani artı 90 yok başında aslında. Sen bunu bir Türkiye'deki bir baz istasyonuna yollarsan o nereye gideceğini biliyor ama WhatsApp nasıl biliyor?
Abi Google'ın bir API'nin şeyi var. Library'si var. Ben onu bir projede kullandım. Number'ı formattan eğer şeyini verirsen, region'ı verirsen çok isabetli bir şekilde onu artı 90'lı şeye kendisi çeviriyor. Vermezsen de büyük oranda çeviriyor. Mesela Amerika'nın bilmem kaç haneli, işte İngiltere'nin bilmem kaç haneli falan.
Abi prefixler bellidir bu arada. Her ülkenin operatörünün tabii prefixleri kayıtlıdır yani.
Ama 200 tane ülke var abi.
Operatör kayıtlı da işte senin numaranla işte aynı prefixe ait başka bir ülkede de aynı numara varsa diye bir case var ortada.
Hı hı.
Ya okey, senin numaranı bu bilgi için kullanabilir. İşte tamam, bu artı 90'dan geliyor. Demek ki Türkiye numarası aramalıyım diyebilir. Ama burada hata da yapabilir aslında. Ama adamlar yapmıyor.
Belki de bize denk gelmedi.
Belki.
O da olabilir abi, aynen.
Edge bir kezdi belki.
Abi belki rehberindeki ismi de kullanıyor mesela. Karşılaştırmak için.
Doğru, çünkü öyle bir kayıt da var elinde. Haklısın.
Evet. Neyse, devam edelim. Mesela böyle bir API'yi tasarladın diyelim ki. Yani şey yapacaksın. Telefon rehberindeki herkesin bilgisini göndereceksin. Karşılığında sana o kişilerin hangilerinin WhatsApp'ı var onun cevabını dönecek. Böyle bir API nasıl tasarlarsınız?
Böyle bir endpoint'i nasıl tasarlarsınız?
Yani adı ne olacak mesela bunun? Resource'u?
Evet abi. Resource'un adı ne mesela? Yani veya bir de aksiyon var ya burada.
Evet. Yani bir kere bu bir post değil mi?
Bu bir post request. Bunda hemfikir miyiz?
Post öyle midir? Öyle kesin.
Allah Allah.
Neden?
Bir dakika ya. Numaraları
ben yolluyorum ilk numaraları.
Numaraları gönderdi değil mi? İlk yol. Tamam okey. O post.
Evet.
Post abi.
Tamam.
Rehber desek mesela buna endpoint olarak. Güzel olmadı.
Rehber. Yani ne, evet, ne? Abi insanlar falan koyardım herhalde ben ya endpoint'in adını.
Değil mi? Aslında ana resource'un senin rehberdeki kişiler şu anda. O kişilerle ilgili bir şey yapacaksın.
Rehber oluştur gibi mesela. İlk
ama olarak. Oluşturmuyorsun abi.
Oluşturmuyorsun abi ama.
Kontrol
sadece. Valide ediyorsun yani. Bir kontrol işlemi var.
Fonts de olur aslında burada.
Ne olur abi?
Fonts.
Phonebook mesela.
Yani telefon numaraları
aslında. Telefon numaraları endpoint'in.
Tamam. Telefon numaraları / kontrol et.
Ha şimdi İngilizcesi... kontrol et. Neyi kontrol ettik abi? Check. Check what yani?
Validate ya da. Phonebook / validate.
Validate olur ya.
Ya da validate / phonebook. Hadi bakalım.
Yok abi. Resource'un adı önce olacak.
Evet. Tamam. Phonebook. Phonebook o zaman. Phonebook /
Tamam. Phonebook endpoint'in ismi. Check. Check mi mesela?
Aslında valide etmiyor musun? Çünkü valide. O numaraları falan da şey yapacaksın. Yani gelen numaralara da bakacaksın. Abi
şey olabilir ya. Validate diyemezsin. Çünkü mesela bir tane modeli de tek başına validate edebilirsin abi kendi
doğru,
içinde.
Doğru. Haklısın.
Ama sen validation kuralını da gönderiyorsun yani.
Doğru.
Kendi rehberini gönderiyorsun.
Efendim?
Exist gibi bir şey.
Belki abi şey olabilir ya, check against olabilir. Yani şuna karşı kontrol et. Bu gönderdiğim listeye karşı. Check peki, underscore against falan gibi.
Ben bir şey soracağım. Şimdi ilk uygulamayı yüklediğimizde bütün kontakları gönderdi ya server'a. Server da baktı. Dedi ki bunların WhatsApp'ı var. Şimdi bunu belirli periyotlarla yapması gerekiyor. Ona daha konuşmadık. Ya her gün ya işte her uygulamayı açtığında ya da her kontakta tıkladığında yapması gerekiyor. Doğal olarak tek endpoint olsa ve kontaklar her gittiğinde kontrol edilse, valide edilse, is exist kontrol edilse, result olarak olanlar dönse, bu sayede tek endpoint ile bunu çözmek sizce bir design hatası olur muydu?
Bence yani olur abi. Ya bence şu yüzden olur. Her seferinde sen post gönderip niye payload göndermek zorundasın ki?
Evet.
Nereden baksan benim rehberim herhalde bir 100 kilobayt vardır yani. Yazık günah değil mi paramı? Çünkü abi yani mobil operatörler upload'u da düşüyorlar limitinden.
Evet, evet.
O zaman hook'la mı yapacağız? Yani şey mi? Her bir WhatsApp'ı kullanan kişi kendini sildiği zaman o gidecek hook'a diyecek ben silindim. Bu sayede o bağlı bütün application'lar o kişiyi silecek mi kontak listeden?
Ya bence ona çok odaklanmayalım abi. Yani o biraz daha böyle cihaz spesifik olacak. Hani bizim şimdi odağımız şey ya, REST API ya. REST API'yi nasıl yapacağımızı düşünelim. Yani bence şöyle kabullenme uygun bence. Şey açıldığı zaman, telefonda uygulamayı açtığın zaman rehberin tamamını aldın, gönderdin ilk açıldığında. Sonra sana bir cevap geldi ya, WhatsApp'ı olanlar kimlerse onları bir daha gönderme.
Aslında endpoint'in ismi sync olabilirmiş ya. Sync.
Sync güzel aslında.
Evet.
Senkronize ediyor yani.
Hı hı.
Senin evet. Rehberini.
Evet.
Ayrıca ben şeyi sildiklerini de düşünmüyorum. Kendi database'lerinden. Çünkü orada hani atıyorum en son 2015'te göründüğü gibi insanlar var telefon rehberimde benim yani.
Tabii tabii silmiyorlar abi ya. Sanmıyorum sileceklerini.
Bak. Facebook siler mi ya?
Peki abi aldık listeyi. Eyvallah. Şimdi arkadaşlarımızın listesi var elimizde WhatsApp'ı olan.
Peki. Status.
Next. Next. Status var bak. Oo çok civcivli olay. Online mı?
Abi biz onu mesela var abi bence.
Biz bayağı böyle 3-5 saniyede bir sorgulayıp yapıyorduk onu mesela.
Socket'le çözebiliriz onu.
Mobil uygulamada ne kadar mümkün bilmiyorum ama
WebSocket açılıyor.
Mümkün ya, mümkün.
Artık mümkün mü?
Mümkün, mümkün.
Hı. Tatlıymış.
Ama soketle mi yapıyorlar acaba, yoksa acaba o sync onu mu yapıyor diyeceğim. Yok, çok geç kalabilir online'ları yakalamak için. Çok hızlı çünkü.
Abi bu arada anladığım kadarıyla WhatsApp abi connection pooling gibi bir şey yapıyor. Messenger da yapıyor bunu. Buna 1,5 sene önce falan geçtiler. Fark ettiyseniz internetiniz yokken mesela hiçbir şey yapamıyorsun abi uygulamada. Ya bir tane ana sunucuya bağlanıyor. Hı hı. Seni online ediyor abi. Ondan sonra muhtemelen orada bir connection pool var veya artık nasıl bir şey varsa özel bir şey kullanıyor yani. O sunucudan, o sunucuya bağlanmadan ilk o ana authentication mı yapıyor artık orada, ne yaptığını bilmiyorum. Hiçbir şekilde başka hiçbir şey yapamıyorsun. Yani uygulamanın ön yüzü bile neredeyse kilitleniyor.
İnternet tamamen kesersen ama onu engelliyorsun bir şekilde. Tekrar dolaşabilir hale geliyorsun.
Ha, olabilir. Ama o üstte connecting diyor ya mesela abi. Aha. Hiçbir zaman bağlanmıyor. Ve o bağlanmadığı, hı, zaman abi o anlık işlerden hiçbirini yapamıyorsun. Yani muhtemelen abi, orada bir pool gibi bir şey açıyorlar. Ve onun üstünden yürüyor ondan sonra.
O iş connectionsız, soketsiz olmaz gibi gelmeye başladı. Yani yarısı restse, yarısı da böyle bir şey galiba WhatsApp'ın.
Ya çünkü olabilir çok... abi.
Tabii abi, öyle bir şeyde çok çok sıkıntı olur zaten.
Yani her seferinde kilobaytlarca gönder gönder bitmez.
Peki abi, mesela ilk açtım uygulamayı, bu sync olayını hallettik. Bir de şey var. Last seen diye gösteriyor ya, en son ne zaman bu adam online oldu. O bilgiyi sync'le mi update edersiniz, yoksa onun için endpoint mi yaratırsınız?
Neyin içine?
Ya yani mesela diyelim ki ben şu anda WhatsApp'ı açsam seni görüyorum ya, diyor mesela işte Uğur işte bir saat önce buradaydı diyor mesela.
Hı hı, hı hı.
O bilgiyi sunucuda update etmek için, kaydetmek için sync'i mi kullanırsınız, yoksa yeni bir tane endpoint mi yaratırsınız?
Hı.
Yani sync'te de yapmak single responsibility
ya.
Kendi şeyini de güncelliyorsun ama öyle değil mi?
Ben endpoint yaratmam ya. Ben şey yaparım muhtemelen. Adamın yaptığı her aksiyonda zaten bu zamanı update ederim last scene'ini.
Aynen, en son bence de en doğru çözüm o yani.
Sonra da karşı tarafın bilgisini sorguladığın endpoint var ya, yani işte, hı-hı, users slash telefon numarası ya da ID numarası. Orada abi döndürürüm last scene'i. Yani last scene'i yazmak için mesela bir daha HTTP request yapmaya gerek yok sunucuya.
O zaman aslında bir interceptor gibi bir şey ne var bu API'lerde? Adamın her işlem yaptığı şeyde,
evet abi,
adamın son hareketin ne zaman yaptığını güncelleyebilirsin. Süper.
Evet.
Tamam, devam edelim. Şimdi rehberim var artık elimde. Rehberden birisini seçtim ve bu kişiye mesaj atmak istiyorum. Nasıl bir endpoint'e ihtiyacım, evet, var?
Post message. Yani post verb'üyle message endpoint'i abi.
Evet.
Ha, şimdi burada soru abi. Hı. O zaman. Şimdi post verb'üyle message endpoint'i de, şimdi mesajı göndereceğin kişiyi payload'da mı göndermelisin, yoksa şöyle bir endpoint mi tasarlamalısın mesela?
Slash bilmem ne.
Slash user, hı-hı, ID, send message mesela. Hani aksiyon mu, yoksa hani resource mu?
Ben kesinlikle user ID'yi URL'e koyardım.
Neden koyardın abi?
Ya daha doğru geliyor abi. Yani payload'da göndermektense bu şekilde yapmak daha mantıklı. Çünkü bundan sonra bu endpoint'i şey için de kullanırım. Başka işlemler yapmak için de kullanırım. Ya da aslında ikisi arasında çok bir fark yok. Yani bunu payload'un, evet, içinde gönderebilirsin.
Sanırım çok bir fark yok. Ama bak, şu an çok önemli bir karar veriyorsun aslında.
Evet.
Ne tasarlarken. Çünkü bu kararı verdikten sonra diğer vereceğin bütün kararları buna göre vermen lazım.
Tabii abi. Eğer bunu mesela payload'a eklersen bundan sonra şey de olacak. Farklı mesaj tiplerini göndermek istediğin zaman da buna bağlı
payload'a olarak payload'a göndermek zorundasın alıcıyı mesela yani.
Aynen öyle. Başka aksiyonları belki ona göre yönetebilirsin.
Evet. O yüzden işte bütün kaynakları falan yazmak bu noktada çok önemli.
Evet.
Bir kağıda veya işte bir yere yazıp böyle hepsini biraz derinlemesine düşünmek gerekiyor.
Mesela diyelim ki böyle bir tasarım yaparken aslında o zaman elinde en azından minimum viable product için senaryolarının, use case'lerinin olması lazım ki uygulamayı tasarlamaya başlarken böyle şeyleri yavaştan şeye başla.
Tabii hani abi, böyle büyük res.
Büyük bir tasarım yapmaya başla.
Gördün yani.
Ne oldu?
Ya büyük resim deyince aklıma hemen başka şeyler geliyor da.
Niye güldün Fırat?
Türkiye'de yaşıyoruz abi.
Dış mihraklar mı geliyor?
Evet evet, dış mihraklar geliyor. Senin de bu arada fotoğrafın Amerikan Şahin'i olduğu için tabii oradan bir...
O Beşiktaş Kartalı.
Beşiktaşlı olmak da sıkıntı ya.
O Beşiktaş Kartalı beyler.
ne diyorduk abi? Karar veriyorduk. Çok aslında mühim karar veriyorduk.
URL'e evet. Koyalım ya. URL'e koyalım yani.
URL'e koyduk abi. O zaman ne oldu şimdi? Slash user, slash ID, message olsun. Message çünkü yani fiil olarak kullanılıyor anladığım kadarıyla.
Yani evet, evet.
Message someone noktasında. O yüzden slash message, buna post yapmak zorundasın değil mi?
Evet. Çünkü veri gönderiyorsun.
Evet.
Peki. Eski evet. chatleri almak istiyorsun o zaman. Eski mesajlaşmaları.
Olaylar olaylar.
Ya. Gelişiyor.
Abi bir kere şey var yani mobil uygulamaların en büyük meselesi. Infinite scrolling.
Evet ya. Offsetler değil mi?
Offset abi. Yani biz önceki ID'yi gönderiyorduk. Before after mesela. Ondan önceki ID'leri yüklüyorduk. Öyle offset hesaplamaya uğraşmıyorduk. Elimdeki listedeki en son ID'yi gönderdiğim zaman ondan önceki 50 taneyi alıyordum mesela.
Güzelmiş o.
Mantıklı. Evet.
Ona göre tasarım yaparsan mantıklı. Tabii. Ama genel evet. bir API yazmaya çalışırsan çok güç.
Yani evet olabilir. Ama mesela Mongo'da çok kolay abi işler. Çünkü evet. Mongo ID'sinde timestamp var yani.
Evet. Tek diyorsun alıyorsun zaten.
Aynen. Çok temiz. Güzel. Önceki mesajları almak istediğimizde biz bunu yapıyorduk mesela. Offset evet, hesabı zaman, yapabilirsin.
O zaman get message dedik. User dedik.
Evet. Verb'ü get abi.
Aha.
Ama şimdi orada şöyle bir durum var.
Aynen mesajın abi. Bir
tipi olması lazım. Video var, resim var, lokasyon var.
Ama hepsini alacaksın sen. Bütün mesajları alacaksın abi.
Onun için de entity type'ı gelir abi. Mesajın body'sinde yani.
Tabii. Tabii.
Aslında array of evet. message geliyor sana. Ama bak bu arada şeyde okudum geçenlerde. Yani bizim şimdi burada bir güvenlikle ilgili bir şeyimiz var da. Bir denetime gireceğiz. Onun için API standartlarını okuyorum güvenlikle ilgili. Orada şey diyor mesela hiçbir zaman REST endpointlerden diyor array dönmeyin diyor.
Oha ne döndü?
Nasıl ya? Nasıl yani? Aa, onu ben de gördüm ya. Rapid'in önce gönderin diyorlar değil mi?
Evet yani bir nesneye mesela messages diye bir nesnenin içinde array of message gönderin diyorlar.
Niyeymiş peki Mert?
Ben de çünkü manipüle edilebilir diyor adam onu. O mesajı manipüle edilmesi daha kolay diyor. Ya yani mesela diyelim ki senin bir get message diye bir şeyin var. Endpoint'in var. Gönderdin ona request'ini. Sana array of message geldi sadece.
Aha.
Eğer bu şekilde gelirse diyor adam bu bir array olduğu için manipüle edilmesi daha kolay diyor.
Ha.
Ama bunu
başka bir nesneye mi sarmalı?
Bunu diyor ki şöyle gönder diyor. Messages diye bir nesne. Bir property. O da array of message olsun diyor.
Ya kullanıcıyı kandırmak daha kolay o şekilde anladığım kadarıyla. Direkt
evet.
bir şeyi evet. o array'den bir şeyi değiştirip tek bir tanesini.
Evet.
Ama öbür türlü array olmadığı için otomatik bir şekilde değiştirilemeyecek belki. Belki onu değiştirmek isteyen adam uğraşması gerekecek yani.
Evet, o WASP'in içinde bunlar var.
Anladım. Zorlaştırmak için yani. İlginçmiş. Hiç düşünmediğim bir şeydi yani.
Evet, aklınızda bulunsun. Biz de böyle bir API tasarlarken geldi de kullanıcıya offer'ları gönderiyoruz. Array gönderiyorduk. Sonra okurken fark ettik. Bir baktık. Hani bayağı da genel bir pratikmiş.
Allah. Biz bayağı dönüyoruz vallahi. hiç açılmıyorum.
Abi mesajları aldığımız endpoint'in ismi ne olacak şimdi?
Mı? Messages mi?
Bence message ya. Çoğu mu ol?
Çok tartışmalı konu.
Ya birini seçelim messages. Oradan devam edelim.
Bunu tartışmayalım abi. Bu evet ya. Bitmez yani. Messages olsun ya.
Niye message değil?
Abi Deniz daha sempatik görüldü ya. Göründü gözüme ondan yani. Tamam abi şu anda.
Messages okay.
Ama ben karar vereceğim herciysem o ayrı yani.
Teşekkür
ederim. Abi şey orada mesele şu. Kullanıcı ID'si mi göndereceksin? Kimle olan mesajlarını alacaksın? Yoksa mesela benim. Kullanıcı slash ID slash messages mı isteyeceksin yoksa?
Bir de tabii evet. hangi chat session'ı değil mi? Aslında bir tane chat evet, session'ı olduğunu kabul etmen lazım.
Ya WhatsApp'ta bir tane oluyor. Ama başka bir uygulama WhatsApp'da, olsaydı farklı olurdu.
WhatsApp'ta sanırım chat ID'si vardır ya tahminim.
Chat ID'si vardır büyük ihtimal. Çünkü grup mesaj diye bir şey de var.
Evet.
Resource tamamen değişir ona göre. Yani.
Tabii ona göre şey olur. Message slash chat slash. Ama üstteki de değişir o zaman. Önceki de değişir. Önceki de message. chat olur.
Chat ID olur. Aynen. Hatta evet. ya chat slash ID slash message olur. Çünkü sen o chat grubuna veya chat nesnesine gönderiyorsun. Yani resource'una gönderiyorsun mesajı.
Evet. Biz buna böyle devam edebiliriz ama Zaman sabaha da çok kadar oldu. Sabaha kadar devam ederiz. Yani aslında ana fikir şeydi, yani böyle bir tasarım yaparken ne gibi sıkıntılarla, aslında neleri düşünmen lazım, onları hani biraz böyle göstermek istedik dinleyen herkese.
En son sıkıntı çıktı, bıraktık zaten.
Evet, başımız derde girince işler ya iş yerinde de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim bir tasarım yapılıyor, baktın işin içinden çıkamadın.
Aynen abi ya, WhatsApp dedik, mesaj gönderiyor dedik sadece.
Bak başımıza neler geldi.
Evet evet, ondan sonra her şey post.
Don 500'ü.
Don 500.
Evet ya, burada bitirelim mi artık yavaş yavaş?
Bitirelim abi.
Çok oldu çünkü ya, bir saatten fazla oldu.
Maşallah.
E tabi evet. Ya ama kaç haftadır şeyiz ya, yatıyorduk yani. Yeni yılın ilk programı. Uzun birikti. Oldu. Ya ama bunu yapabiliriz ya bu arada. Yani programın sonunda her hafta belki bir tasarım tartışabiliriz. Yani ne dersiniz? Bence güzel hafta olur yani. Bu haftayı bitirelim. O zaman kapanış konuşmasını ben yapayım mı?
Evet.
Yeni yılın ilk programında rest api'leri, swap'ı gömdük. Rest api'leri konuştuk. İşte 26 Ocak'ta meetup'ımız var. Aksilik çıkmazsa orada da güzel şeyler konuşacağız. Bir de eğer buraları dinliyorsanız Twitter'dan bize yazın. Hani ne gibi tasarımları tartışalım. Böyle program sonunda böyle bir kısa bir bölüm yapalım. Neleri evet tartışalım. Onunla ilgili fikirlerinizi bize yazın. Ona göre en çok talep nereden geliyorsa o taraftan ilerlemeye devam edelim. Gitter tarafında hala da her ne kadar son zamanlarda bakamasak da aktif olmaya çabalıyoruz. Umarım bu sene daha da yoğun ve code fiction'da geçecek. Görüşmek üzere.
Bye.
Yaşar. Olacak.